Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyiciler, her gün olduğu gibi bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve mealiyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي.
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Ordibehşt 1400, Hicri Kameri 23 Ramazan 1442 ve Milati Takvimle 6 Mayıs 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Nur Kapısı, Nehcül Belaga'dan Öğütler ve İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanlığı, Dünya Kudüs Günü Filistin halkının haklarını unutmamak için bir girişimdi dedi. Nasrullah, Siyonist rejimin geleceği yok ve yok oluşla karşı karşıya açıklamasında bulundu. İranlı yetkili yaptırımların insanların yaşam hakkını hedef aldığını söyledi. Irkçı İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'nun rakibine verilecek. Ankara, Irak'ın toprak bütünlüğüne ve hakimiyetine saygı duyduğunu bildirdi. Şimdi haberler.
Bin aydan daha faziletli olan Kadir Geceleri törenlerin üçüncüsü dün akşam tüm İran genelinde koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla sağlık protokollerinin tümüne sıkıca uyularak düzenlendi. İmamet ve velayete gönül verenler mübarek Ramazan ayının 23. gecesinde camiler ve diğer dini mekanların genelde açık alanlarında sağlık protokollerine uyarak bir araya gelip sabaha kadar Kur'an-ı Kerim tilavet ederek başta Cevşen Kebir duası olmak üzere faziletli dualar okuyup Esma-ül Hüsna ile birlikte Yüce Allah'a ibadet ettiler. Düzenlenen merasimlerde Ehl-i Beyt meddahları da Hazreti Ali aleyhisselam için mersiyeler okuyarak Ehl-i Beyt'in faziletleri hakkında konuştular. Mübarek Ramazan ayının 19, 21 ve 23. geceleri Kadir geceleridir ve Müslümanlar bu gecede düzenlenen törenlerle Allah'tan mağfiret diliyorlar. Erip çalışanları olarak başta siz kıymetli dinleyiciler olmak üzere tüm Müslümanların mübarek Ramazan ayında yapmış olduğunuz ibadetlerin Hak Teala nezdinde kabul görmesini niyaz ederek Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselamın şehadeti nedeniyle başsağlığı diliyoruz.
İran Dışişleri Bakanlığı Dünya Kudüs Günü'nün Filistin halkının haklarını unutmamak için bir girişim olduğunu bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Dünya Kudüs Günü vesilesiyle dün attığı bir tweette Filistinleri öldürmek, işkence etmek ve Filistinleri işgal etmek normal olmayacak derken İran Yargısı İnsan Hakları Kurumu Sekreteri Ali Bakri de Filistin dünyadaki insan hakları ihlallerinin en büyük ve en çeşitli canlı sergisidir dedi. Filistin yalnız değildir başlıkta oturumda konuşan Bakri, Siyonist rejimin tasarlayıcısı ve destekçisi Amerika ve Avrupa ülkeleridir dedi. İran Yargısı İnsan Hakları Kurumu Sekreteri, Filistin meselesinin dünyadaki en önemli insan hakları meselesi olduğunu belirterek, Dünya Kudüs Günü, dünyada iyilik ve kötülük cephelerinin ayrıştığı bir sembol olduğunu söyledi.
İran İstihbarat Bakanı, Kudüs Günü'nü ezilen Filistinlileri destekleyen, dünyanın dört bir yanındaki hak yanlısı eylemciler için bir ödül olarak nitelendirerek, sahte ve cani Siyonist rejimin ortadan kaldırılacağını söyledi. İran'a göre İran İstihbarat Bakanı Seyyid Mahmud Alevi, Uluslararası Kudüs Günü vesilesiyle verdiği bir mesajda Allah'ın bu gününde gaspçı Siyonist rejimin ortadan kaldırılması için tek yürek ve tek ses olduğunu ve işgalcilerin pençesinde sıkışan mazlum Filistin ulusuyla dayanışmaların ilanı olduğunu söyledi. İran İstihbarat Bakanı ayrıca Büyük Şeytan Amerika'nın desteğindeki bu caniler artık bölgede bazı satılmış işbirlikçi devletlerin liderleri de yanını alarak bu sayede zulüm, tehdit ve baskı siyasetlerini sürdürüyorlar ve bu durum Kudüs gününü bugün için değerlendirmenin ve canlı tutmanın daha da anlamlı olduğunu gösterdiğini söyledi.
Ehl-i Beyt Dünya Meclisi Genel Sekreteri, bazı Arap ülkeleri uluslararası toplumlarda Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirmeye çalışıyor. Bu da tüm insan için tehlike arz ediyor dedi. Ayetullah Rıza Ramazani dün Kum'da 2. Uluslararası Kutsal Kudüs Kongresi'nin yaptığı konuşmada İslam direnişi zorunlu görüyor ve insanlara saldırganlara karşı durulması gerektiğini bildirmiştir dedi. Ehl-i Beyt Dünya Meclisi Genel Sekreteri ayrıca İşgalci Kudüs rejimi işgal altındaki topraklarda halkın en temel haklarını, tüm uluslararası ve yasal yükümlülüklerini ihlal etti dedi.
Dünya İslami Uyanış Meclisi Sekreteri Hüseyin Ekberi, İran İslam İnkılabı'nın Batı'nın İslam'a karşı üstünlüğüne sebep olan Müslümanların hassas noktalarından Filistin ve Kudüs'e deriniş kültürünü armağan ettiğini söyledi. İrna'ya göre Hüseyin Ekberi dün General Kasım Süleymani Mektebi, Filistin Direnişi ve İslami Uyanış başlıklı çevrim içi oturumda yaptığı konuşmada İran İslam İnkılabı'nın tarihte bir dönüm noktası olarak bebek katili ırkçı İsrail'in baskılarına karşı deriniş kültürünü oluşturduğunu söyledi. Dünya İslami Uyanış Meclisi Sekreteri, direnişin Siyonist rejimin zulüm ve cinayetlerine cevap verebildiğini vurgulayarak, Filistin'deki durum mevcut durumda diplomasinin direnişle beraber olması gerektiğini ispatladığını, çünkü tek başına diplomasinin yeterli olmadığını görüldüğünü söyledi. Dünya İslami Uyanış Meclisi Sekreteri düne kadar Irak, Suriye ve Sudan dahil çeşitli ülkeleri bombalayan ve bunlara karşı yüzden fazla karar yayınlayan Siyonist rejimin ancak bugün Hizbullah ve Hamas'tan gelen tehdit ve intikam duygusundan dolayı korku içinde olduğunu söyledi.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Nasrullah, Siyonist rejimin geleceğinin yıkım olduğunu ve bölgenin geleceğini belirleyecek olanın direniş ekseni olacağını söyledi. Seyyid Hasan Nasrullah, dün Uluslararası Kudüs Günü münasebetiyle El Meyadini kanalında bir programda yaptığı konuşmada, Filistinlerin ideallerinden ve topraklarından vazgeçtiklerini söyleyenleri kınarken, Nablus'un güneyindeki son olayların Filistin halkının, özellikle de genç kuşağın şartlar ne olursa olsun kesin zafere doğru adım attığını gösterdiğini söyledi. Nasrullah, direniş eksilinin her zaman olduğu gibi Filistin halkının ve Filistin davasının yanında durabilmek için dayanışmasını ve gücünü artırması gerektiğini ifade ederken, bazı Arap rejimleri liderlerinin ırkçı İsrail ile uzlaşmasının direnişin sesini daha da yükselttiğini ve kendilerinin sorumluluklarını daha da arttırdığını söyledi. Nasrullah, direniş güçlerinin Kutsal Kudüs davasına karşı görevlerini yerine getirmeye kararlı olduklarını belirterek, Kudüs'ün kurtuluşu her zamankinden daha yakın dedi. Cuma günü bütün İslam dünyasında anılacak Uluslararası Kudüs Günü münasebetiyle konuşma yapan Nasrullah, İran İslam İnkılabı'nın kurucusu İmam Hümeyni tarafından ilan edilen Kudüs gününün İslam dünyası için büyük önem taşıdığını vurguladı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Yahudi yerleşimcilerin Ramazan ayının 28. gününde Mescid-i Aksa'ya büyük bir baskın yapma hazırlığı yaptığını hatırlatarak, işgal altındaki Kudüs kentinin Yahudileştirme tehdidiyle karşı karşıya kaldığı uyarısında bulundu. Haniye, Filistin davasını ve Kudüs tarihini içinde bulundurdukları sorunlardan kurtulmak ve gündemin sıcak konularını ele almak için Uluslararası Kudüs Günü münasebetiyle alim, davetçi ve siyasi yöneticilerle video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Haniye, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin direnişi ve halkına verdiği destekler ve kararlılığını takdir etti. Filistin topraklarında işledikleri suçlarla tüm dünyanın tepkisini çekmeye devam eden Yahudi örgütlerinin Ramazan ayının 28. günü Mescid-i Aksa'ya baskın yapma ve Aksa'nın avlusuna zorla girme planları yaptığını aktaran Haniye, Filistinli halkımızın Siyonistlerin Kudüs'te arbede çıkarmasına veya 28 Ramazan'da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine izin vermemesi konusunda tüm gücümüz ve irademizle karar aldık. Hepimizin canı Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya feda olsun ifadelerini kullandı. Filistin İslami Direniş Hareketi'nin lideri ve direnişin öncülerinden olan Haniye, İsrail güçleriyle fanatik Yahudilerin Aksa'ya yönelik saldırılarını İslam ümmetine yapılan apaçık bir saldırı şeklinde değerlendirirken, Müslüman toplumları ve devlet yöneticilerini Mescid-i Aksa'yı müdafaa etme ve işgalcilere karşı direnen Kudüs halkını destekleme konusunda kararlı ve güçlü bir tavır koymaya davet etti. Konuşmasında Haniye, İslam ümmeti Kudüs'ü ve Kudüslüleri yalnız bırakmamalıdır. Her karışı Filistin toprağını işgalden kurtarma, vatandaşlarımızın geri dönüş hakkı ve işgalcilere karşı direniş mücadelemizi sürdüreceğiz dedi.
Filistin İslam Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad el-Nihale, Siyonist düşmanın er ya da geç Filistin topraklarından ayrılacağını bilmesi gerektiğini söyledi. Nihale, Uluslararası Kudüs Günü münasebetiyle dün El Meyadin kanalına katıldığı bir programda yaptığı konuşmada Kudüs Günü dinimize bağlı bir yerin kutsallığına vurgu yapar. Çünkü Kudüs, vahiy üçgeninin diğer iki tarafı Mekke ve Medine olan üç kenarından biridir, dedi. Nihale, işgalci rejimin Kudüs'teki Filistin halkının varlığını, oradaki insanları topraklarından ve evlerinden uzaklaştırarak yok etme için gece gündüz çalıştığını, ancak Filistin halkının bir asırdan fazla bir süredir bu işgale direndiğini ve kabiliyetlerini arttırdığını sözlerine ekledi. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri, direniş ekseninin büyümesi ve genişlemesiyle güç dengesini değiştirdiğini belirterek, Siyonist rejim liderlerinin Filistin halkının kendi atalarının topraklarında kalacağını ve onu savunacağını bilmeleri gerektiğini söyledi.
Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti Başkanı, Yemen halkının İsrail düşmanını, tüm İslam ümmeti ve bölgenin ve dünyanın güvenliği ve istikrarı için bir tehdit olarak gördüğünü söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre Abdülmelik El-Husi dün yaptığı açıklamada, Uluslararası Kudüs gününün İslam ümmetinin ayağa kalkması ve bundan sorumlu hissetmesi için önemli bir fırsat olduğunu, çünkü İsrail'in meşruiyeti olmayan ve ortadan kaldırılması gereken bir işgalci rejim olduğunu söyledi. El-Husi ayrıca Yemen halkının Filistin halkına yardım etme ve işgal altındaki Kudüs'ün kurtuluşu konusunda kararlı bir duruş sergilediğini belirterek, bazı Arap ülkelerinin Siyonist rejimle uzlaşmasını işaret ederek, onların bu eylemlerinin gerçekte onların ikiyüzlülüğünü ve gerçek niyetlerini ortaya çıkardığını söyledi. Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti Başkanı, Suudi hükümetinin Hamas üyelerini alıkoymaya devam etme konusundaki ısrarını İslam ümmetini ihanet ve düşmana destek olarak nitelendirdi ve bir kez daha Suudi hükümetinden iki pilot ve bazı Suudi subayların serbest bırakılması karşılığında Filistinlileri serbest bırakması çağrısında bulundu.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir grup İranlı ve Rus yetkili ve düşünürün katılımıyla Kudüs Günü arifesinde İslam dünyasının kalbi Kudüs başlıklı uzmanlar seviyesinde çevrimiçi oturum düzenlendi. İran'a göre çarşamba akşamı düzenlenen oturumda katılımcılar Filistin meselesi ve Gazip Siyonistlerin cinayetlerine karşı İslam dünyasının birlik ve dayanışma ihtiyacıyla İslam toplumunun desteğine dair görüşünü dile getirirlerken, Gasip rejimin işgalindeki Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'ün kurtuluşuna ve Filistinlilerin atalarının topraklarına dönmesine vurgu yaptılar. İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçisi Kazım Celal'e oturumda yaptığı konuşmada işgalci rejimin 1948 yılından bu yana yaklaşık 100 bin Filistinli ve Arap'ı öldürdüğünü belirterek bu kanser tümörü rejimin emperyalizmin desteğiyle cinayetlerini sürdürdüğünü, sadece 20 yıldır 2100'den fazla Filistinli çocuğun şehit edildiğini söyledi. İran'ın Moskova Büyükelçisi Siyonist rejimini Gazze şeridindeki insanlık dışı girişimlerinde kınayarak Gazze'nin 14 yıldır muhasara altında tutulduğunu, burada yaşayan 2 milyondan fazla Filistinlinin hareket özgürlüğünden yoksun bırakıldığını söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Zehra Irşadi, dün yaptığı açıklamada gelişmekte olan ülkelere karşı yasa dışı ve gayrimeşru yaptırımların kaldırılması için uluslararası toplum tarafından acil ve etkili eylem çağrısında bulundu. İran'a göre Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Meclisi'nin 6. yıllık toplantısında konuşan Zehra Irşadi, gelişmekte olan ülkelere yönelik yasa dışı ve gayrimeşru yaptırımları korona ile mücadeleye ciddi bir engel olduğunu belirterek, tek taraflı yaptırımlar sıradan insanların yaşam hakkını ve sağlığını hedef alıyor dedi. Amerika'nın ülkelere yönelik tek yanlı uyguladığı kanunsuz yaptırımlar, özellikle de korona şartlarında o ülkelerde halkların sağlığını ciddi olarak tehlikeye atmıştır.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, dün gece bir İsviçreli diplomatın Tahran'ın kuzeyindeki bir binadan düşme sonucu ölümüyle sonuçlanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, polis ve yargının konunun takipçisi olduklarını söyledi. Said Hatipzade, İran Dışişleri Bakanlığı'nın İsviçreli diplomatın ölüm sebebiyle ilgili araştırmadan ötürü cesedinin adli tıpta bekletildiğini ve araştırmanın tamamlanmasından sonra cenazenin İsviçre Büyükelçiliğine teslim edileceğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı'nın Tahran'daki İsviçre Büyükelçiliği ile temas halinde olduklarını kaydeden Hatipzade, Tahran'daki İsviçre Büyükelçisi'nin de İran Dışişleri Bakanlığı'nda ilgili yetkililerle görüşünü, konuyla ilgili görüş alışverişine bulunduklarını duyururken, İran'ın Viyana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde gerekli girişimlerde ve işbirliğini yapmakta olduğunu söyledi.
Irkçı İsrail'in elebaşı Ruvin Rivlin, Netanyahu'nun kendisine tanınan sürede koalisyon hükümetini kuramamasının ardından hükümeti kurma görevini Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid'e verme kararı aldı. Başbakan Benjamin Netanyahu kendisine tanınan 28 günlük yasal sürede koalisyon hükümetini kuramayınca Ruvin Rivlin mecliste temsil edilen partilerin heyetleriyle görüştü. Görüşmeleri tamamlandıktan sonra yaptığı basın toplantısında Rivlin, koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi ve Yesh Atid lideri Lapid'e vereceğini açıkladı.
İran'ın Yemen Büyükelçisi Hasan Erlu dün başkent Sana'da İnkılap Hastanesi'ni ziyaret etti. Ziyarette İran Büyükelçisi hastanenin başta diyaliz bölümündeki eksiklikler olmak üzere ilaç ve diğer alandaki sorunlarla ilgili bilgiler aldı. Bu ziyaret Sana İnkılap Hastanesi'nin cerrahi bölümünün İran tarafından onarım ve bakımının yapılmasından sonra gerçekleşti.
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Iraklı mevkidaşı Cuma Anad ile yaptığı telefon görüşmede Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine tam saygı duyduğunu vurguladı. Akar, Iraklı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmede bölgedeki ikili meseleleri ve güvenlik gelişmelerini gözden geçirerek Ankara'nın başta Irak olmak üzere komşularının toprak bütünlüğü, egemenliği ve sınırlarına tam saygı duyduğunu, bundan kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini söyledi.
Yunanistan Savunma Bakanlığı Türk savaş uçaklarının hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi. Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada iki Türk F-16 savaş uçağının çarşamba günü saat 16'da Ege Denizi'ndeki Ovinosi ve Panagia adaları üzerinde Yunan hava sahasını ihlal ettiğini, Yunanistan savaş uçaklarının anında karşılık verdiğini bildirdi. Ege Denizi'nde kara suları ve hava sahası konusunda Türkiye ve Yunanistan arasında ciddi anlaşmazlıklar bulunuyor. Her iki ülkede sürekli olarak birbirlerini ülkelerinin kara sularını ve hava sahasını işgal etmekle suçluyorlar.
Ve Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 229.491 COVID-19 testi yapıldı. 26.476 kişinin testi pozitif çıktı. 356 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 2.414 oldu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'ne sesi değerli dinleyicilerimiz. Sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz sahte rejimde Netanyahu'nun sonu mu yoksa çıkmazın devamı mı başlığı altında. İşgal altındaki Filistin topraklarında kabinenin kurulması için Benjamin Netanyahu'ya tanınan 28 günlük süre biterken Netanyahu yeni kabineyi kurmakta başarısız kaldı. Netanyahu'nun başarısız kalmasıyla iki önemli soru gündeme geliyor. Birincisi, 12 yıl boyunca sürekli başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu neden yeni kabineyi kurmakta başarısız kaldı? İkincisi, Netanyahu'nun başarısızlığıyla şimdi korsan rejimde başbakanlık görevi ve kabinenin kurulması kaderi ne olacaktır? Benjamin Netanyahu'nun başarısızlığı nedeni hakkında birkaç konuya değinebiliriz. Birincisi, bizzat Netanyahu'nun kendisiyle ilgilidir. Siyonist rejim başbakanı 12 yıl boyunca bu koltukta işgal edilen toprakların başbakanlığını yürütürken bir yandan rakipleri tarafından diktatörlükle suçlandı, diğer yandan da yolsuzluk dosyaları ile mahkemeleri taşındı. Netanyahu'nun rakipleri onun görevden ayrılması ve iktidar yapısında değişikliğin yapılmasını istiyorlar. Fakat Netanyahu ise başbakanlıktan çekilerek mahkemedeki yolsuzluk ve görevi kötü kullanma suçlarından hapsi boylamaktan korkuyor. Bu yüzden başbakan olarak görevde kalmakta ısrar ediyor. Üstelik daha önce de başbakanlığın dönüşümlü olması konusunda Benny Gantz ile anlaşmaya varmış fakat başarısız kalmıştı. Uzman eleştirmenlere göre bizzat Netanyahu son yıllarda istikrarsızlık ve kabinenin kurulmamasının önemli ve başlıca faktörüdür. Bu yüzden rakipleri onu iktidardan düşürmekte kararlıdırlar. İşgal altındaki diğer önemli konu mevcut siyasi ve sosyal çatlaklardır. Siyonist sağcılardan olan Netanyahu rejimin dini kesimleri arasında önemli konuma sahiptir. Son iki turda Netanyahu bazı Arap grupları ile koalisyon kurmaya hazır olduğunu belirtmişti. Fakat onun dini müttefikleri Arap müttefik listesi Ra'em ile koalisyon kurmasına karşı çıktılar.
Netanyahu koalisyonundaki dini siyonizm kanadı Ra'im'i terörizm destekçisi biliyor ve esasen Araplar ile kabine kurulmasını kabul etmiyor. Bu da Netanyahu başbakanında kabinenin kurulamamasının sebeplerinden bir diğeri. Üçüncü konu Siyonist rejimde yasal konulardır. Yasalara göre kabinenin kurulması için parlamentoda mutlak çoğunluğa ihtiyaç var. İsrail rejimi parlamentosunun 120 sandalyesi var ve başbakanın kabine kurabilmesi için en az 61 temsilcisinin oyu gerekiyor. Son 4 seçimde korsan rejimdeki hiçbir akım tek başına 61 sandalye kazanamadı. Netanyahu ve destekçileri son seçimde toplam 52 sandalye kazanmayı başardılar ve 61 sayısına ulaşmak için en az 2 siyasi partinin daha desteğini alması gerekiyor. Netanyahu 28 günlük yasa sürenin son günlerinde 7 sandalyesi bulunan Yemina Parti'nin başkanı Naftali Bennett'in desteğini almaya çalıştı ancak bunu başaramadı. Üstelik hatta eğer Yemina Partisi'nin desteğini kazanmış olsaydı yine bir başka partinin de desteğine ihtiyacı olacaktı. İşte bu yasa sorun onun yeni kabineyi kurmaktaki başarısızlığının bir diğer sebebi. Şimdi akla bir başka soru geliyor. Peki bu durumda İsrail rejimi kabinesinin kaderi ne olacak? Yapılan tahminlere göre Siyonist rejim elebaşı Rivlin Netanyahu'ya tanınan 28 günlük süreyi 2 haftalığını daha uzatabilirdi. Fakat bunu yapmadı zira Netanyahu'ya tekrar zaman tanımanın kabinenin kurulmasına sebep olmayacağından neredeyse emindi. Bu yüzden Yedioth Ahronoth'un aralarında olan rejim basını Rivlin'in Yesh Atid Parti Başkanı Yair Lapid'i başbakan için görevlendirdiğini yazdı. Lapid yoğun şekilde seküler olan, sözde ılımlı bir siyasetçi. Bu yüzden Siyonist inciler ona kabine kurması için destek vermeyecekler. Buna rağmen Netanyahu'nun rakipleri, örneğin Naftali Bennett, Gideon Sa'ir veya Avigdor Lieberman bile Netanyahu'nun dışlanması için Lapid'in başbakanlığına destek verebilirler. Hal böyleyken Lapid'in başbakan olarak kabine kurabilmesi durumunda yine gelecek kabine çatışan kanatların varlığı sebebiyle çok kırılgan olacaktır. Eğer Siyonist parti ve siyasiler Lapid üzerine anlaşmaya varmazlarsa bu durum meclisin feshi ve mevcut siyasi çıkmazın devam etmesi anlamında olacaktır.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika Başsavcısının artan iç terörizm konusundaki uyarısı etrafında. Amerika Başsavcısı Merrick Garland, iç terörizmin oluşturduğu hızlı ve büyüyen tehdide işaretle Kongre'den iç terörizm ile mücadele için mahkemeler, araştırmalar ve kovuşturmalar için daha fazla maddi kaynak ve bütçe ayırmasını istedi. Garland, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı açıklamada, ülke içinde artan şiddet içeren aşırılık ve terörizmden yoğun şekilde endişe duyduklarını, her iki tehdidin gece uykularını kaçırdığını belirterek, Kongre'den iç terörizme karşı mücadele için Amerika Adalet Bakanlığı'nın bütçesini $85 milyon daha arttırmasını istedi. Gerçi Garland özel herhangi bir şiddet grubunun adına değinmedi, fakat gururlu çocuklar, Proud Guys veya Yemin Sahipleri gibi aşırı gruplar 6 Ocak 2021 günü Kongre'ye ölümcül saldırıda bulunan ve tutuklanan 400 kişilik grup arasındaydılar. Aşırı sağcı neofaşist bir erkek grubu olan gururlu çocuklar siyasi şiddeti yaymaya çalışırken defalarca Trump'a destek verdiklerini belirtti ve Amerikan Kongresi'ne saldırı olayına da katıldı. Yemin Sahipleri grubu da aşırı sağcı, hükümet karşıtı militan bir örgüt olarak üyelerini kendilerince Amerika Anayasası'nı ihlal eden direktiflere boyun eğmemeye teşvik ediyor. Kaliforniya Üniversitesi Aşırılık Araştırmaları Merkez Direktörü Brian Levin, 6 Ocak olayına işaretle aşırı sağcı grupların bu fırsatı kendi mesajlarını iletmek için kullandıklarını ve protestoculara seslendiklerini söylüyor. Birçokları aşırı sağ militan hareketlerin ve grupların üyelerinden oluşan eski Başkan Donald Trump'ın şiddet yanlısı destekçilerin 6 Ocak 2021'de Kongre'ye saldırı olayı Amerika'da dikkatlerin yayılmakta olan ve kronik hale gelen iç terörizm meselesine yönelmesine sebep oldu.
Amerikan Başkanı Joe Biden, Ocak 2021'de Trump'ın silahlı destekçilerini iç teröristler şeklinde adlandırdı. Biden'ın bu tutumu çok önemlidir, zira içinde beyaz üstünlüğünü savunan aşırı sağ grupların terörist mahiyetine yönelik geç gelen itiraf yatmakta. Görünüşe göre kendilerini üstün gören aşırı sağ grupların rolü, Amerika'nın iç siyasetinde koyulaşmış ve siyaset arenasında şiddet içeren olayların yaşanmasına sebep olmaları bekleniyor. Amerikan Başsavcısının uyarısı da bu gerçeğe dayanarak yapılıyor. Amerika'da iç terörizmi kökleri 10 yıllar öncesine dayanıyor. Nitekim Amerika protestocu grupları şimdiye kadar bazı büyük terör olaylarına sebep oldular. Amerika'da iç terörizmin önemli parçaları, kişiler ve silahlı milis grupları muhafazakar ve sağcı görüşlere sahipler. Aşırı sağcı hareketler, devlet otoritesinin destekçileri ve federal hükümet siyasetlerinin muhaliflerinden ırkçı gruplara, Amerika'da ırkçı ve dini azınlıklardan göçmenliğe karşı görüşlere sahip olan aşırı sağcı ve Amerika'da sözde beyaz üstünlüğünü isteyenler ve komplo teorileri destek verenlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Trump'ın Amerika'da başkan olarak seçilmesinden, bu ülkede sol ideolojisi ve geleneksel muhafazakarlığı reddeden aşırı sağcı aktivistleri ve grupları canlandırmada önemli bir faktör olarak söz edilir. Tabii ki sosyal paylaşım sitelerinde aşırı sağcı grupların yayılmasında önemli rolleri olduğu söylenebilir. Halihazırda Amerika'da en az 1600 aşırı sağcı grup tespit edilmiştir. Mazisi 19. yüzyıla dayanan Ku Klux Klanlar ve 10 yıllar öncesinden beri faaliyet gösteren neonazileri ilaveten Amerika'da son yıllarda gururlu çocuklar veya yemin sahipleri gibi aşırı sağcı ve şiddet yanlısı gruplarda güçlenerek Amerikan sahnesinde boy göstermeye başlamaları, bu ülkede siyasi ve sosyal olaylarda rol alarak iç terörizm ve güvensizliğin artmasından endişe ediliyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Ordibehş 1400 İran'da, Hicri Kameri 23 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimle 6 Mayıs 2021 Perşembe. ...110 yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 Ordibehş 1290'da İranlı ünlü mütercim ve araştırmacı ve edip Zebiullah Safa dünyaya geldi. Doktor Zebiullah Safa, Şeyh Mirzad Hicri Şemsi 16 Ordibehş 1290'da İran'ın Simnan ilindeki Şeyh Mirzad kentinde dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini doğduğu kentte bitiren Doktor Zebiullah Safa Şeyh Mirzad ardından Tahran'a geldi ve bu kentte edebiyat dalında doktorasını aldı ve bu dalda üniversitede öğretim görevlisi oldu. Bu ünlü edip Hicri Şemsi 1354'te Almanya'nın Lübeck kentinde ikamet etti ve orada araştırma yapmaya başladı. Doktor Şeyh Mirzad Hicri Şemsi 9 Ordibehş 1378'de 88 yaşında aynı kentte vefat etti ve orada toprağa verildi. ...57 yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 Ordibehş 1343'te önde gelen alim ve fakih Ayetullah Ruhullah Kemalvend Horrem Abadi vefat etti. Kum İlmiye Havzası'nda rahmetli İmam Hümeyni ve Ayetullah Seyyid Muhammed Rıza Golpaygani ile birlikte olan Horrem Abadi Hicri Şemsi 1330 yılında 50 yaşında İran'daki Horrem Abad kentindeki İlmiye Havzası'nı hiya etmek ve irşad ve tebliğ etmek için bu kente geldi ve burada ömrünün sonuna kadar yaşamaya başladı. ...51 yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 Ordibehş 1349 yılında İranlı çağdaş şair, yazar ve edip Üstad Bediüzzaman Furuzanfer vefat etti. Hicri Şemsi 1276'da İran'ın doğusundaki Horasan ilindeki Beşruye'de dünyaya gelen Furuzanfer, sarf, naif, mana, beyan, mantık, hikmet ve felsefe dallarında Meşhed ve Tahran'da kendi döneminin önde gelen hocaları olan Edip Nişaburi, Mirza Tahir Tunikabuni ve Seyyid Kazım Asar nezdinde eğitim gördü. Yüksek zeka ve yeteneğe sahip olan Furuzanfer, güçlü hafızaya sahipti. O bazı ülkelerdeki üniversitelerde Fars dili ve edebiyatı kürsüsü kurdu. 50 yıl önce bugün Hicri Kameri 23 Ramazan 1392'de El Mizan Tefsir kitabının telifi sona erdi. El Mizan fi Tefsir El Mizan kitabı Allame Muhammed Hüseyin Tabatabai'nin telifidir ve telif çalışmaları Hicri Kameri 1374'te başlayıp 23 Ramazan 1392'de sona erdi. ...188 yıl önce bugün Hicri Kameri 23 Ramazan 1254'te Cevahir el-Kelam kitabının telifi sona erdi. Bu değerli kaynak ilahi ahkam ve İslam şeriatının helal ve haram konularını içeriyor. Muhammed Hasan Necefi 25 yaşında bu kitabı telif çalışmalarına başladı ve ömrünün yaklaşık 30 yılını bu kitabın telifine harcadı. Bu yüzden bu kitap Şeyhül Fukaha olarak ün kazandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Geniş katılımlı yapılan ankete göre Erdoğan seçmenini darbe gündemine ikna edemiyor.
Karar.
Önlem değil, komedi.
Milli Gazete.
Esnaf satamıyor, vatandaş alamıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Erdal Sağlam 4 Mayıs tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde enflasyon ve faizde daha kötüsü gelebilir başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte tüketici fiyatlarındaki yıllık artış oranı %17'yi aştı. Şimdi bu rakamın en kötü rakam olup olmadığı, bundan sonra enflasyon ve faiz oranlarının ne olacağı tartışma konusu. Bazı etkisi nedeniyle önümüzdeki birkaç ay yıllık enflasyonun daha fazla artmayacağını bekleyenler çoğunlukta. Buna karşılık 6 Mayıs'ta toplanacak para politikası kurulu toplantısında Merkez Bankası'nın iktidarın çok istemesine rağmen faiz indirimine başlayamayacağı tahmin ediliyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Merkez Bankası'nın faiz oranlarında bu yıl indirim yapması bekleniyor ama ne zaman yapabileceği konusunda yerli ve yabancı uzmanların değişik görüşleri var. Bunun nedeni de enflasyonun bundan sonra daha fazla yukarı çıkmayacağı varsayımı. Bu çerçevede yıl sonunda enflasyon oranlarının %13-14 oranlarına ineceği tahminleri ağırlık kazanıyor. Yani enflasyonun daha fazla yükselmeyeceği ama bundan sonra çok fazla düşmeyeceği beklentisinin hakim olduğu söylenebilir. Şahsen hem enflasyon oranlarında hem de Merkez Bankası faiz oranlarında en kötü oranların geride kaldığını düşünmüyorum. İktidar klasik hale gelen yanlış ekonomi yaklaşımı nedeniyle bulduğu ilk fırsatta faiz indirimine gitmek isteyecektir. Ancak bu ay ya da Haziran'da reel faiz oranlarında önemli bir düşüş olmayacağı için bu ayları pas geçse 3-4 ay sonra faiz indirimi yapmak için her şeyi deneyecektir. Bu yıl 1-2 kez indirim yapsa bile yeniden faiz artışına gitme ihtimali bence hiç de azımsanmayacak ölçüde yüksek. Nisan ayı fiyat gelişmeleri ve makro dengelerine baktığınızda enflasyon ve faizde en kötüsünün geri kaldığını söylemek için erken olduğunu görebilirsiniz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerine göre tüketicide yıllık enflasyon %17,1'e çıkarken çekirdek enflasyondaki yıllık artış %17,8 oldu. Nisan sonu itibariyle üretici enflasyonu ise %35,2'ye kadar yükseldi. Bunun yanı sıra sepet kurdaki yıllık artış %25 olarak hesaplanıyor. Bu verileri Merkez Bankası'nda itiraf ettiği gibi iç talepte beklenen daralmanın yaşanmadığını, kredilerdeki artışın hız kesmesine rağmen devam ettiğini eklersek, hem kurların fiyatlara etkisinin hala devam ettiğini hem de iç talepte canlılık korunduğu için üretici fiyatlarındaki artışların tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıyacağı ihtimalini göz ardı etmemek gerekiyor. Buna eşel mobil sistemi kullanılarak artan petrol fiyatları ve kurlara rağmen akaryakıt fiyatlarında vergi indirimi yapılarak fiyatların artırılmadığını eklemek gerek. Gelirlerde sıkıntı yaşanacağı belli olan bir yılda bu vergi kaybına daha ne kadar tahammül edileceğini, akaryakıt fiyat artışlarının devreye girme ihtimalinin giderek yükseldiği de göz ardı etmemek gerek. Bütün bu nedenlerle yıl sonu ve gelecek yıla ilişkin enflasyon beklentilerinin giderek yükseldiğini de unutmayalım.
Mehmet Ali Verçin 4 Mayıs tarihli Karar Gazetesi'nde 128 milyar dolardan daha kötü olgular başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Mesela muhalefetin hükümete alternatif olamaması olgusu 128 milyar dolar rezerv başlığı altında yapılan tartışmaların hükümeti yorduğu ve kısmen yıprattığı kesin, fakat bu tartışmaların muhalifleri toplumun gözünde daha cazip kıldığına dair elimizde bir veri yok, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Herkes 128 milyar doların satılmasının parasal boyutuyla ilgileniyor ve bundan felaket senaryoları üretmeye çalışıyor. Bence yanılıyorlar. Felaket döviz rezervinin satılması değil, devletin kurumlarının yıkılmasıdır. Kendini zeki ve layüsel sanan yetkinliğin sınırlı fakat hırslı birkaç görevlinin başarılı olmak için taammüllere aykırı bir şekilde tarihte eşi benzeri görülmemiş büyüklükte ve nitelikte piyasalara döviz satarak müdahale etme kararını alabiliyor olmalarıdır kötü olan. İş ortaya çıktıktan sonra bu işlemin suç, hata ve kusur olarak bile değerlendirmemesidir kötü olan. Hesap sorulabilecek hiçbir hukuki ve siyasi mekanizmanın kalmamış olmasıdır kötü olan. Benzer bir işlemin yarın tekrar edilebileceğinin önünde hiçbir engel kalmamasıdır kötü olan. Kanunlar, usuller, kurallar ve taammüller bütünü olan devlet işleyişinin keyfliye terk edilmesidir kötü olan. Döviz rezervinin satılarak fiyat ve finansal istikrarı sağlamayı amaçlayan para politikasının berbatın berbatı bir para politikası olduğunu bu köşede anlatmıştım. Soğukkanlılığımı koruyarak özün unutulmaması için bu politikaların bir değerlendirme hatası bağlamında değerlendirmesinin daha doğru olacağını da yazmıştım. Döviz rezervi nedir? Cevap, bir ülkenin aldığı dış borçların henüz harcanmamış kısmına döviz rezervi denir. Borç almayan ülkelerin cevabı farklı olur. Alınan bu borçların bir kısmı bankaların günlük işleyişlerini sürdürmeleri için bankalarda, geriye kalanların tamamı merkez bankalarına devredilir. 128 milyar doların hikayesi işte bu henüz harcanmamış döviz rezervlerinin nihai baki olarak 40 milyar dolarının yabancıya satılarak azalmasından ibarettir. Naci Ağbal devam etseydi zamansız olarak satılan bu rezervler 1-2 yıl içinde geriye konulacaktı. İlaveten Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası elinde tuttuğu bu rezervlerden 60 milyar doları da yurt içindeki vatandaşlara satmıştır. Satılan dövizlerin yurt dışına çıkmaması kaydıyla mülkiyetinin şahıslara, şirketlere, bankalara, hazineye veya Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na ait olmasının rezervler açısından bir önemi yoktur. Dövizli işlemlerin karı ya da zararı sahibine ait olmak kaydıyla son toplamda bütün dövizler ülkenin toprak rezervi anlamına gelir.
Cevher İlhan 4 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde plansız programsız tam kapanma başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Düşülen vartada Türkiye'ye has ekonomik ve sosyal desteksiz yarım yamalak tam kapanma sürecinde vatandaşlar salgının ağır bedelini ödemeye devam ediyor. Ne var ki dükkanların, küçük esnafın kapanırken fabrikaların, büyük marketlerin, zincir marketlerin açık kaldığı tam kapanmada yine salgını kontrol altına alacak gerçek etkili tedbirler alınmadığı görülüyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Salgın verilerinin şeffaf olarak paylaşılmadığı süreçte bütün salgın rakamlarının azaltılmasına karşın vahim vaziyet ortada. Ülke çapında salgından toplam vefat sayısı 41 bin gösterilse bile bir tek 2020'deki vefat sayısının son 5 yılının ortalamasından 115 bin fazla çıkması, her 100 ağır hastadan 10'unun ölümü, vefatlarda da resmi rakamların en az 3 katına varan korkunç rekoru ortaya çıkarıyor. Aslında 11 binde olan vaka sayısının 3 haftada 60 binin üstüne çıkmasının akabinde hastanelerdeki yoğun bakım servislerinin dolması ve halen günde 340'ı bulan vefatlarda 84 milyon nüfuslu Türkiye'nin günlük vaka sayısında nüfus oranına göre 1,4 milyar nüfuslu Hindistan'la başa görüşmesi, lebalep kongrelerin ardından 3 haftada 5 bine yakın vatandaşın vefat etmesi dehşeti ele veriyor. Keza aşılamada da tam bir fiyasko yaşanıyor. Toplam koruyuculuk için nüfusun en az %65'i hızla aşılanması gerekirken hala nüfusun ancak %10'unun aşılandığı açıklanıyor. Malum önce Aralık, Ocak, Şubat aylarına aşıyı işe bitecek denildi, ardından Nisan ayı taahhüt edildi. Bir ara Sağlık Bakanı sonbaharı tarih verirken Haziran ayından bahsedildi. En son Çin sözleşmeye uymadı, aşıyı vatandaşına kullandı ve beklediğimiz 100 milyon doz aşı gelmedi ifadesi aylardır alayı vala ile propaganda edilen aşının temininin de uluslararası sözleşmelerle teminat altına alınmadığının açık ikrarı oldu.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ramazan Kerim Kerim, Ramazan Rahim Rahim, Şehrul İbade, Şehrul Siyam, تلقى السعادة وتلقى النعيم رمضان كريم رمضان رحيم شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى النعيم
Nur Kapısı.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı münasebetiyle sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayımladığımız dizi programımızın 24. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizin her bölümünde ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 bölümü ele alıyoruz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Ramazan ayı kendini geliştirme ve Allah'a yakınlık için hazırlık yapma ayıdır. Ramazan tüm ruhsal yeteneklerin gelişmesi için en iyi fırsattır. Ama her şeyden önce kalp kirliliklerinden arındırılmalıdır. Bir yere çiçek ve bitki dikmek isteyen bir bahçıvan gibi önce yabani otları, kayaları ve can sıkıcı şeyleri kaldırıp sonra tohum ve fidan ekmelisiniz.
Özellikle Ramazan ayı boyunca mutlaka kaçınılması gereken ahlaksızlık ve kirliliklerden biri de öfke ve gazaptır. Kontrol edilmeyen öfke ya da gazap, içten başlayan ve insanı içinden dışına kadar yakan bir alev gibidir. Bu nedenle Ramazan ziyafetinde Allah'ın misafiri olan biri öfkeye ve onun yakıcı sonuçlarına, yanlış bir öfkenin kendisini Ramazan ayının nimetlerinden nasıl mahrum bırakabileceğine dikkat etmelidir.
Çoğu rivayetlerde öfke ve gazap ateşe benzetilmektedir. Bu nedenle öfkeli olan birisi en başından itibaren alevlerle çevrilir ve vücudu ve ruhuna kendi elleriyle zarar verir. Şeytani öfkenin ortaya çıkmasıyla akıl kaybolur.
Thank you. Thank you.